Ayrım 12.
Hiç pişmanlık duymuyordu. Çoğu kez ressamlara ilham veren ve güçlü bir erkeğin uzun saçlarından tutup sürüklediği güzel esireye benzeyen efsanevi görüntüsüne kafa tutuyordu. İşte şimdi dünyaya meydan okuyabilirdi. Selma birkaç ay içerisinde Beyrut sosyetesinde imrenilecek bir konuma sahip olmuştu. Bütün kadınlar içinde en güzeli olduğu için değil, kıskananlar burnunun uzun, çenesinin üçgen biçimde olduğunu söylerlerdi ama erkekler bu gibi ayrıntılar üzerinde durmazdı. Hem çocuksu hem tahrik edici bir tebessüme, toyca bir nezakete, mesafeli yaklaşımına, utangaçlıkla küstahlık karışımı bir edaya sahip olduğu için hayranlık topluyordu. Ünvanından yararlanmaya karar vermişti. Kimseyi çağırıp ağırlayamadığı için onun da davetlere karşılık verme biçimi buydu. Masalarında bir prensesin bulunması insanların koltuklarını kabartıyordu. Bazen bu şekilde davranmakla küçüldüğünü düşünüyor ama bu rahatsız edici düşünceleri kafasından uzaklaştırıyordu. Alt tarafı başka bir seçeneği var mıydı? Emel düşünceli düşünceli. "Ne kadar değiştiniz Selma, mutlu musunuz?" dediğinde de tersleniyordu. Elbette ki mutluydu. Her geçen gün kendini daha güçlü hissediyordu. Beğenilmekten hoşlanıyor, hatta buna bayılıyordu. Beğenilmenin hiç bu kadar baş döndürücü olacağını tahmin edemezdi. Önceleri çıkması için ısrar eden Sultan endişelenmeye başlamıştı. Beyrut'un yaldızlı gençliği arasında kızına uygun birini göremiyordu. Kızı bir Hristiyan'a ya da alelade bir Sünni'ye aşık olursa ne rezalet. Selma baloları anlattığında kızını usulca yoklardı. "Bu gençler arasında sizi gerçekten ilgilendiren biri yok mu?" Selma onu yatıştırırdı. "Korkmayın anneciğim, kalbim kaya gibi." Acı çekmemek için asla sevmemek kararını verdiğini annesine açıklayamazdı ki. Kızının umursamaz maskesi ardında hayatının erkeği tarafından terk edilmiş ve ağlayan 13 yaşındaki kız çocuğu saklıydı. Konu komşu sultanın kızına tanıdığı özgürlüğü çekiştiriyordu. Bu küçük burjuva Sünni ailelerine göre Fransızların neden oldukları adet ve geleneklerdeki değişiklik kızların ahlakını bozuyordu. Kadınlara hala peçe takan bu ailelere göre bu etkiler geleneksel ilişkiler dengesini, dahası toplumun tüm dengesini bozuyordu. Bazıları işi daha da ileriye götürüyor, Avrupalıların hakimiyet kurdukları toplumları zaafa uğratmak ve böylece onlara daha kolaylıkla egemen olabilmek için bunları kokuşmaya ilk kez itmediklerini söylüyorlardı. Onlara Fransızlar kendi usullerince yaşıyor ve kimseyi zorlamıyor denildiğinde gençlere kötü örnek olduklarını ileriye sürüyorlardı. İşte bu kadınlar sultana kızıyorlardı. Gelenekleri korumak için önce ona düşmeliydi. Hanımlardan biri bir gün Zeynel'e, "Kalbinden rahatsız oluşu kızını gözetmeyi engelliyorsa bu işi neden size yaptırmıyor?" diye sormuştu. Şu sözleri eklememek için kendisini zor tuttuğu anlaşılıyordu. Alt tarafı boş yere hadım edilmediniz ya. Zeynel soğuk bir şekilde "Sultan ne yaptığını bilir" demiş ve arkasını dönmüştü. Ama kendisi de Selma'nın fazlasıyla başına buyruk olduğunu düşünüyordu. Gerçi Hayri'nin ya da kardeşi sayılan Marva'nın ve Emel'in eşliğinde çıkıyordu. Başına herhangi bir şey gelemezdi. Hatta önceleri onu bu balolara kendisi götürmüştü. Dar İstanbul'un içinde kapının önünde ayak işlerine bakan uşakların yanında dikilip durmuştu. Ama durumu onur kırıcı olmaktan öte, çünkü kendisi bir uşak değildi, anlamsızdı da. Zaten genç kızlar dans pistinin çepeçevre etrafında oturan ve kızlarından gözlerini ayırmayan dedikodularını sürdüren anneleri tarafından gözleniyorlardı. Aslında Zeynel'in onaylamadığı bu toplantılarda olan bitendi. Erkek ile kadının herkesin önünde vücutlarını birbirine değdirdiği batı usulü dansları kabullenemiyordu. Erkek elinin kendi küçük sultanının koluna, beline değdiğini düşündükçe bütün kanı beynine sıçrıyordu. O kadar temiz ve saftı ki. Terbiyeli davranışlarının altında bu erkeklerin neler tasarladıklarını bilemezdi. Oysa kendisi biliyordu. Elbette Selma'nın en güzel, en beğenilen, en hoşlanılan olmasını istiyordu. Ama aynı zamanda en sayılan, en takdir edilen olmasını da istiyordu. Bu zübbelerin onun çevresinde dolaştıklarını gördükçe hem memnun oluyor hem kinleniyordu. Ona hayran olmalarını istiyor ama yaklaşmalarına öfkeleniyordu. Selma düşüncesinde Meryem Ana'nın küçük heykelcikleri gibiydi. Hristiyanların cam fanus içinde saklayıp taptıkları heykelcikler gibi. Küçük kızıydı o. Onu ona rağmen korumak zorundaydı. Kendisiyle konuşacaktı. Daha ilk sözler ağzından çıkar çıkmaz Selma dehşetle ona baktı. Sonra şaşkınlığının yerini müthiş bir öfke aldı. Hangi hak ve yetkiyle böyle konuşabiliyordu? Sadece annesinden ve bazen de, çok eskidendi bu, babasından azar işitmeyi kabul edebilirdi. Ama Zeynel'den? Yeni sorumlulukları ve sultanın gösterdiği güven yüzünden aklı başından gitmiş olmalı. Kendisinin, hele hele karşısındakinin kim olduğunu unutuyor. Ona cevap bile vermeyecekti. Serbest davranışlarının aşırı hassaslığını örtmede bir çeşit savunma silahı olduğunu söylemeyecekti. Savunmada bulunacak kadar küçülmeyecekti. Kendisinin yargılama hakkını bulmasına zaten deli olmuştu. Bunu bir hakaret, daha da acısı, kendisine saygı ve sevgi borçlu olan emektar bir hizmetkarın sadakatsizliği sayıyordu. Kafı tutarcasına paltosunu sırtına, şapkasını başına geçirmiş, kapıyı suratına vurup çıkmıştı. Ne oldu ağa? Öğleden sonralarını geçirdiği odadan, nefes alışının bile duyulacağı kadar sessiz olan bu evde alışık olmadığı sesler duyan sultan, Zeynel'in yüzünü görünce bir şeyler olduğunu anlamıştı. Harem ağasının tereddüdü üzerine konuşmasını emretmesi gerekmişti. O zaman Zeynel, komşuların söylediklerini, yapılan dedikoduları, uygunsuz yakıştırmaları ve kendi kuşkularını bir solukta anlattı. Bir Osmanlı sultanı alelade bir Lübnanlı kız gibi davranabilir miydi? Mesafeli durması ve kendi dünyası olmayan bu aleme karışmaması gerekmez miydi? Selma'nın eğer her şey yolunda gitseydi, kendisini görmek şerefine bile sahip olamayacak delikanlılarla görüşüp eğlenmesi doğru muydu? Sultanın kendisini onaylamasını, en azından anlamasını bekliyordu. Fakirleşince geriye bir tek onur kalırdı. Ama kızgın bakışları, kırıcı sözleri hiç beklemiyordu. Sen ne anlarsın? Konuşulanlarla gelince dedikodular vız gelir. Onlara bu denli kulak vereceğini tahmin etmezdim doğrusu. Zeynel sarardı. Sultan daha yumuşak bir biçimde devam etti. Zavallı Zeynelciğim. Oysa beni çırağın sarayında hapis gören sen değil miydin? Ne kadar mutsuzdum. Benim gibi gençliğini mahpus geçirenler özgürlüğün değerini daha iyi anlar. Hatta özgür olduğum Ortaköy'de de pek çıkmıyordum. Selma'nın kendisini özgür hissetmesini istiyorum. Beyrut'taki özgürlük ile İstanbul'dakinin bir olmadığını anlamalısın. Bazı sınırları aşmaması koşuluyla, ki bu konuda ona güveniyorum, kızım eğleniyorsa bu beni sadece memnun eder. Hatice Sultan hoşgörüsünün diğer nedenini açıklamadı. Doğrudan kendi hastalığına bağlı olanı. Daha 20 yıl yaşayabileceği gibi bugünden yarına bir kriz sonucu ölebileceğini de biliyordu. Çok korunup gözetilen tüm o genç kızlar gibi kendi kızı da şaşkın bir ördek gibi yalnız kaldığında ne olacaktı? Çocukluğundan beri geçirdikleri iki kez boşanması, imparatorluğun çökmesi, yoksullaşması, sürgün edilişi sultanın bir takım ön yargılardan kurtulmasına yol açmıştı. Selma bir gün yalnız kalacak olursa başa çıkmasını bilmesi gerekiyordu. Veladetini tebrik ederim. Doğum günün kutlu olsun. Yüzünde güller açsın. Cennetin kokuları burnuna gelsin. Ömrün ballı kaymaklı geçsin. Kalfaların çiçeklerle doldurdukları sarı salonda ailece toplanmış Selma'nın 20. yaş gününü kutluyorlardı. Tahtası yaldızlı masanın üzerine hediye paketleri konmuştu. Her biri parlak kağıtlara özenle sarılmıştı. Nervin Hanım ile Leyla Hanım ince mendiller almışlar, kenarlarına Selma'nın baş harflerini işlemişler, üzerine de taç kondurmuşlardı. Zeynel Milot'un Crêpe de Chine lavantasını almıştı. Sevgili Zeynel, en sevdiği kokuydu bu. Bunu alabilmek için haftalarca sigara içmemiş olmalıydı. Her zaman için pratiğine kaşan Hayri, herkesin yararlanabileceği şekerlemelerden almıştı. Sultana gelince bir koltuğun üzerinde uzun samur paltosu duruyordu. Selma Dolmabahçe Sarayı'na giderken annesinin bu kürkü giydiğini anımsıyordu. Ama anneciğim, niçin? Sevgili çocuğum, artık ben kullanmıyorum. Siz giyerseniz çok sevinirim. Teşekkür faslını kısa kesmek için de gülerek devam etti. Her zaman güzel bir kürke, buruşmuş bir yüzün yakışmayacağını düşünmüşümdür. Oysa taze bir ten onu canlandırır. Nervin Hanım çikolatalı pastanın üzerindeki 20 mumu yaktı. Pastayı yapmak için sabah ezanında kalkmıştı. Prensesin boğazına ne denli düşkün olduğunu bilirdi. Doğum günü için bir gün önceden kalma bir pasta sunacak değildi ya. Selma hayale dalmış, oynaşan alevlere bakıyordu. Değişiyor, büyüyor, çoğalıyorlardı. Şu anda Ortaköy Sarayı'nda yüzlerce kristal lamba yanıyordu. Çocukluğundaki doğum günlerinde şerefine hepsini yaktıkları gibi. O görkemli davetlerin her ayrıntısını hatırlıyordu. Kadınlar sasayetini, halayıkların kendisini giydirip süslemelerini, annesiyle babasının ve bütün harem halkını beklediği aynalı salona gidinceye kadar sultanın aldığı yeni elbiseleri içinde ona eşlik eden 12 küçük cariyeyi. Salona girdiğinde doğum günü parçası, her yıl yenisi bestelenirdi. Çalınır, kalfalar da başından aşağıya kokusu bütün odayı kaplayan yasemin çiçekleri dökerlerdi. Sonra sıra Selma'nın sultan ile birlikte cariyelerin ve harem mensuplarının her biri için aldığı hediyelerin dağıtılmasına gelirdi. Almak kadar vermek de mutluluktur ve bir doğum günü çevredekilerin de mutluluğu olabilmelidir. Hediyelerin dağıtımı bittiğinde iki cariye rengarenk paketlerin oluşturduğu dağın üzerindeki ipek örtüyü çekerdi. Selma'nın bütün paketleri açıp içlerine bakması 2-3 saatini alırdı. Kalfaların, halayıkların, cariyelerin verdikleri küçük hediyeler vardı. Hayri'nin hazırladığı aldatmaca paketler vardı. Sultanın ve Rauf Bey'in verdikleri harikulade hediyeler vardı. Selma özellikle 13. yaş gününü hatırlıyordu. Babası Paris'ten, ünlü kuyumcu Cartier'den öylesine olağanüstü küçük, sarkaçlı bir saat getirtmişti ki. Selma önceleri ne olduğunu anlayamamıştı. Kristal kadranını çepeçevre inciler ve pırlantalar çevreliyordu. İbreler elmastandı. İki pembe kuars sütuncuk arasından sarkan sarkacı altındı. Selma İstanbul'dan ayrılırken içi sıkkın, saati Gülfiliz'e vermişti. Onu artık sevmeyen babasıyla ilgili hiçbir şeyi yanında istemiyordu. Bugün asla unutamayacağı insanın ince zevkini gösteren o parçayı vermiş olduğuna pişmandı. Acaba 20. yaş günü için ne alırdı? Oynaşan alevlerin arasında Selma kendisine uzun bir elbise giymiş, başına bir taç takmış olarak gördü. Oymalı dantel gibi sarayının bahçesi kıpkızıl çiçeklerle doluydu. Çalılıkların ardına gizlenmiş orkestralar romantik valsler çalıyordu. Boğazın tatlı esintisine karşı yürüyordu. Etrafında kadınlar vardı. Altın sırmalı kaftanlar giymişlerdi, mutluluğunu paylaşıyorlardı. Mumlar pastanın üzerine akmak üzereydi. Selma kararlı biçimde bütün mumları bir nefeste söndürdü. Kalfalar candan alkışladılar. Bu, sultanlarının bu yıl içinde evleneceğine işaretti. Evlenmek mi? Kiminle? Selma annesinin bazı soylu aileleriyle mektuplaştığını biliyordu. Bir zamanlar imparatorluğun buyruğu altındaki ailelerle. Mektuplaşma konusunun kendisi olduğunu da biliyordu ama bilmezlikten geliyordu. Zaten evlenmek için çok gençti. Eğlenmeye daha yeni başlamıştı ve bu kadar çabuk son vermek niyetinde değildi. Oysa birkaç ay önce İtalya Prensi Umberto, Belçika Prensesi Marie-Jose ile evlendiğinde 10 hükümdar ve 60 prenses onlara kilisede eşlik etmiş ve Selma bu görüntüyü imrenmişti. Böylesi görkemli bir düğün kendisine hiç nasip olmayacaktı. Oysa şu Marie-Jose kadar soylu ve ondan çok daha güzeldi. Ama çeyiz sandığında kendisinden başka bir şey yoktu. 1931 ilkbaharında grevler ve gösteriler Beyrut'u felce uğratmıştı. Öğrencilerin daha ucuz sinema bileti istemeleri gibi bazı sudan bahaneler yüzünden sokak ile polis karşı karşıya gelmişti. Tüccarlar, öğrenciler ve eşraf bir komite oluşturmuştu. Bu komite tramvay ve elektriği boykot etme kararı vermişti ve boykot eylemi Haziran sonuna kadar sürecekti. Parlamento dayanışma göstermiş olmak için mum ışığında toplanacaktı. Fransız Yüksek Komiserliğince atanan ve denetlenen hükümet boyun eğmemek ve şirketten fiyatlarını indirmesini istemek zorunda kalmıştı. Manda'dan beri Lübnan'ın ekonomik hayatını denetleyen pek çok şirket gibi bu şirket de yabancı bir Fransız Belçika şirketiydi. Aslında Lübnanlıların karşı çıktıkları bu yabancı tekellerdi. Fransa'yı son derece ağır vergi toplamak ve bunu da işe yaramaz memurlar ordusunu beslemek için yapmak, Lübnan lirasını Fransız frangına ayarladığı ölçüde enflasyonunu ihraç etmek ve ülkeye 1926'da kendisinin bahsettiği anayasaya saygı göstermemek ile suçluyorlardı. Henri de Jouvelin'in yerine gelen Fransız Yüksek Komiseri Henri Ponsot, Senato'yu feshetmiş, hükümeti parlamento karşısında daha güçlü kılmış ve kendi adamı olan Charles Deban'ın başkanlığına yeniden seçilmesi için baskı yapmıştı. Amerikan Üniversitesi'nde hukuk tahsil eden Marwan eve her gün büyük heyecanla dönüyordu. Maruni olan arkadaşları bile ülkenin vesayet altına konulmasına karşı çıkmaya başlamışlardı. Kız kardeşine ve Selma'ya Antun Saddeh'ten söz etmişti. Brezilya ile Almanya'da yetişmiş, 30 yaşlarında Lübnanlı bir Hristiyandı. Üniversitede her dinden gençlerin katıldığı gizli bir örgüt kurmuştu. Fransızları def etmek ve Lübnan ile Filistin'i içine alan Büyük Suriye'yi kurmak istiyorlardı. Arap dünyasını her türlü yabancı müdahaleciliğe karşı ayaklandıracak olan bir Birleşik Suriye. Bağımsızlık isteklerini diplomatik dilde Manda adı verilen yabancı işgal rezaletini Türkiye'de yaşamış ve yeterince acısını çekmiş olan Selma, arkadaşlarının öfkesini çok iyi anlıyordu. Şu anda herkes politika ile ilgiliydi. Gelecek yıl seçimler yapılınca her şey alt üst olabilirdi. Başkanlık için adı geçenlerin çoğu Maruni'ydi. En ünlüleri arasında 47 yaşında dürüstlüğü ve Fransızlara yakınlığı ile tanınan Emil Edde ve parlak bir avukat olan Arap dünyasına daha yakın ve Manda'yı ciddi biçimde eleştiren Beşir El Huri vardı. Onların karşısına ilk kez bir Müslüman çıkıyordu. Meclis Başkanı Şeyh Muhammed El Cisr. Beyaz sakallı, yakışıklı, Müslüman Hristiyan tüm meslektaşlarınca sayılan bir adamdı. Eski Osmanlı mebusu, Beyrut'un eski vali yardımcısıydı ve savaş sırasında Marunilere çok yardım etmiş, patriklerini sürgüne gitmekten kurtarmıştı. Onun içinde yalnız Şiiler, Sünniler, Dürziler tarafından değil ama aynı zamanda pek çok Ortodoks ve Maruni tarafından da destekleniyordu. Bölünmüş Hristiyan cephesine karşı kazanma şansı yüksekti. Lübnan'ın başında bir Müslüman. Pek çok Hristiyan Lübnanlı ve Orta Doğu'da güvenilir bir müttefike sahip olmak için ısmarlama bir ülke yaratmış olan Fransa için bu düşünülecek bir şey değildi. Suriye ve Arap yörüngesine sokardı Lübnan'ı bu. O kadar düşünülemeyecek bir şeydi ki 1932 Mayıs'ında Yüksek Komiser Henri Ponsot, meclisin Şeyh El Cisri seçmek yanlısı olduğunu görünce, hatta siyasi nedenlerden ötürü Emil Edde de onu desteklemeye karar vermişti. Seçimlerden 3 gün önce anayasayı askıya aldı. 20 ay süresince Charles Deba başkanlık edecek ve önceden Büyük Saray'da belirlenen kanun gücünde kararnameler ile ülkeyi yönetecekti. Ama 1931 yazında böyle bir darbe öngörülmüyordu. Tam tersine grevlerin başarısının verdiği coşkunlukla Manda'nın aşırı yetkilerine karşı çıkılıyordu. Selma, Marwan ve Emel ile saatlerce tartışıyordu. Fransızların davranışlarına kızıyor, Şeyh El Cisri destekliyordu. Zaten Şeyh, Sultan'a sürgünde yardım etmeye çalışan yakın dostlardan biriydi. Sultan Abdülhamit tarafından davet edilen babasının yanında 4 yaşındayken gittikleri Dolmabahçe Sarayı'nı hiç unutmamıştı. Selma Şeyh'in en ateşli yandaşlarındandı. Ta ki Hayri ile birlikte Mar İlyas sokağına gelen Orhan haddini bildirene kadar. "Bütün bunlar seni ilgilendirmez hanım sultan, sen karışma." Sonra eve dönerlerken uzun uzun konuşmuştu. "Selma, delirdin mi? Hepimizi bir kez daha kovdurmak mı istiyorsun? Nereye gideriz? Lütfen aklını başına topla. Artık kendi ülkemizde olmadığımızı hatırlamaya çalış. Unutabilirmiş gibi. Ama Orhan da haklıydı. Osmanlı ailesine daha hala eski efendileri gözüyle bakılıyordu. Taraf tutmaları doğru olmazdı. Orhan devam etti. Arkadaşlar arasında bile rengini belli etmemelisin. Çünkü hiçbir şey gizli kalmıyor. Selma bunun en doğru hareket olduğunu biliyor ama bir türlü kabullenemiyordu. Siyasete ilgi duymak, büyük bir dava uğruna savaşmayı istemek ona anne tarafından geçmiş olmalıydı. Daha 9 yaşında Sultanahmet Meydanı'nda yaşlı gözlerle Türkiye'yi kurtarmaya ant içmişken artık vatansız olduğu, sadece bir konuk olduğu şu sıralarda ne yapacağını bilemiyordu. Geriye davetler, balolar, çaylar kalıyordu. Oralarda parlayacaktı. Gündüzleri de sinema. Kağıt oynanan ya da bol bol dedikodu yapılan gündüz çaylarından nefret ediyordu. Terzilerde, kuaförlerde oyalanacak kadar parası yoktu. Rialto ya da Majestik'teki matineler olmasa günler bitip tükenmezdi. 10 yıldan beri Hollywood 7. sanatın başkentiydi. Lübnan'ın büyük dergilerinden biri olan Rivale'de politikadan şimdilik bıkmış görünen Winston Churchill, Birleşik Amerika gezisi hakkında yazdığı yazıda bu kenti periler ülkesinde karnaval diye niteliyordu. Stüdyolar binlerce dönüm arazi üzerinde iyi para alan binlerce oyuncu ve uzman çalıştırıyor. Bir işçi ordusu süratle Çin mahalleleri, Londra ya da Hindistan sokakları kuruyor. Aynı anda 20 film birden çekiliyor. Gençlik ve güzellik baş tacı edilmiş. Herhalde oyuncular birer hükümdar. Bütün dünyaya modayı yayan onlar. Beyaz perdede bir görünmeleri halkı coşturmaya yeterli. Bugüne kadar hiçbir kraliçe ne denli sevilirse sevilsin, Mavi Velek veya La Divienne'in ününe sahip olamadı. Selma filmlerinden her birini birkaç kez görmeye gidiyordu. Marlene hayrandı. Lola rolünde kısık sesiyle "Baştan aşağıya aşığım ben" diye şarkı söylerken ne de şehvet doluydu. Genç kız içinde yepyeni bir keşifti bu. Erkekleri bu denli çıldırtmak mümkün müydü? Ama Morocco'da smokini ve silindir şapkası ile Lejyoner Gary Cooper'ı baştan çıkarırken ya da sırasıyla üniformalı bir pilot ya da fettan bir kadın kılığındaki Matahari olarak kendisini öldürmeye gelen subayın kılıcı ile dudak rujunu düzeltirken onu çok daha güzel ve alımlı buluyordu. Ama en çok beğendiği Garbo idi. Ona benzemek için nelerini vermezdi. Kaşlarını almış, saçını onun gibi taramaya başlamıştı. Saatlerce aynanın karşısında onun hareketlerini taklit etmeye, onun gibi yürümeye, umursamaz ifadesini takınmaya çalışırdı. Garbo'nun Anna Karenina'yı canlandırdığı Love'ı ya da Kurtizan veya Matahari'yi görmesinin arkasından Zeynel'in afallamış bakışlarına ve değişen ruh haletlerinden bir şey anlamayan kalfaların şaşkınlığını aldırmayarak ya hassas ve romantik ya da şehvetli ve gözü pek bir kişiliğe bürünüyordu. Bir gece Tradlar'daki bir davette Selma yemek boyunca kendisine gözlerini dikmiş olan 50 yaşlarında bir adamla karşılaştı. Kahve içmek üzere yan salona geçecekleri bir sırada adam yanına yaklaştı. "Bizi tanıştırmayı unuttular. Ben Metro Goldwyn-Mayer'ın sanat yönetmeni Richard Murphy'im ve birkaç haftadan beri güzel ülkenizde bulunuyorum. Beni mazur görünüz, bir süredir size bakıyorum. Aktris misiniz?" İltifattan hoşlanan Selma hafifçe güldü. "Öyle bir halim mi var?" "Kuşkusuz çok güzelsiniz ama asıl önemli olan bu değil. Öyle bir havanız var ki çok az rastlanır. Hiç film çevirmeyi düşündünüz mü?" "Beceremem ki." "Hadi canım, alçak gönüllü olmayınız. Bir kamera karşısında hareket etmek bir meslektir, öğrenilir. Ama Hollywood'da eksik olan sizin gibi kadınlar. Canlı, zarif ve özellikle seviyesi olan kadınlar. Pek az söylediğim bir şey söyleyeceğim. Sizde cevher var. Adınız neydi?" "Selma." "Harika. Bir yılı geçmez bu isim bütün dünyada şöhret olur. Çünkü sizi zafere ulaştıracağım. Buna izin verir misiniz?" Tabii Richard Murphy bilgi topladığını, Selma'nın kim olduğunu bildiğini, aslında ünvanına ilgi duyduğunu söylememişti. Genç kız güzel olmasına güzeldi ama herhalde kötü bir oyuncu olurdu. Önemli olan bir prenses olmasıydı. Hollywood'da bir prenses. Gazetelerin başlıklarını görür gibiydi. Amerikalılar aristokrasi dendi mi de deli oluyorlardı. Bir hükümdarın torunu ile filmleri kötü bile olsa MGM şirketi Columbia'yı, Warner Bros'u ve Fox'u aşmış olacaktı. Av kolay değildi. Sert tabiatını anlattıkları sultanın bir kibar fahişenin işi diye baktığı bir mesleğe kızının girmesine izin vermeyeceği açıktı. Üstelik dünyanın öbür ucuna, Hollywood denilen o gayya kuyusuna. Richard Murphy için planlıyordu. Ya kızına göz kulak olsun diye annesini de götürürsek? Hollywood'da peçeli bir yaşlı sultan. Harika olurdu. Ama hayale kapılmayalım. Esas kandırılması gereken kızın kendisi. Üne kavuşmak ümidiyle başı döndüğü için annesinden izin almaya gerek görmez belki. Rüştünü ispat etmiş nasıl olsa. Böyle bir fırsatı kaçırmak ister mi? Bütün hayatı söz konusu. Richard Murphy Selma'yı kandırmaya çalışıyordu. Tradlar'da kalıyor ve her gün onu çaya davet ediyor, ettiriyordu. Fazla düşünmesine fırsat vermemeliydi. Hırslı ve saf genç kızlarla nasıl konuşulacağını bilirdi. Bugüne kadar hiç başarısız olmamıştı. Selma, aklınızı tamamıyla kaçırmış olmalısınız. Sultan koltuğunda dimdik oturmuş, kaşları çatık kızına bakıyordu. Onunla konuşan sanki bir yabancıydı. Selma üçüncü kez anlatmaya koyuldu. Anneciğim, lütfen anlamaya çalışın. MGM dünyanın en büyük sinema şirketi. Beni mutlaka almak istiyorlar. Teklif ettikleri kontrat altın değerinde. Yılda 5 film çevireceğim. Her birinde başrolü oynayacağım. Bana ne vereceklerini biliyor musunuz? Yılda 100.000 dolar. Düşünsenize anneciğim. Yeniden bir saray satın alabiliriz. Ömrünüzün sonuna kadar rahat yaşarsınız. Çocuksunuz. Bu işin ahlaksız yönünü, artistlerin kokuşmuş çevrelerini hiç düşünmüyorsunuz. Ama ben kendimi saydırabilirim. Zaten açık sahneler çevirmeyeceğimi söyledim. Onlar da kabul ettiler. Açık sahneler mi? Kabul mü ettiler? Ne de iyilikseverler. Sanırım delirme sırası bende. Bu anlamsız işi bir saniye bile dinlemek istemiyorum. Selma'nın gözleri yaşla doldu. Kendini tutma, gözyaşlarını saklama gereğini bile duymuyordu. Ayağa kalkmış odanın içinde gidip geliyordu. Yaşadığım hayattan bıktım. Danslı çay partileri, yemek davetleri, balolar, balolar ve yine balolar. Okula bitireli 4 yıl oluyor. 21 yaşına bastım. Zaman geçiyor ve ben hayatıma bir yön veremedim. Bu gençlik isyanının ardındaki acılığı, ümitsizliği anlayan sultan, kızının uzun süre bu hayata katlanamayacağını tahmin etmişti. Sesini yumuşatarak konuşmaya başladı. Selmacığım, her işi kötüye yormayın. Gerçekten de böyle yaşamaya devam edemeyecek kadar kişilik sahibisiniz. Evlenmeniz gerek. Selma durdu. Hayallerimin erkeği prens nerede acaba? Diye sordu. Sultan istifini bozmadan devam etti. Düşündüm de size gerekli olan bir kral. Selma dona kaldı. Şaka etmek annesinin hiç adeti değildi. Kral mı? Ama kızının şaşkınlığını görmezlikten gelen sultan sakin biçimde konuşmasını sürdürdü. Tanrı'ya şükür hala yeryüzünde birkaç kral var. Sizin için düşündüğüm Arnavutluk kralı Zogo. Bir süredir tabii son derece ihtiyatlı bazı ilişkiler kurdum. Kralın kız kardeşinin Sultan Abdülhamit'in en küçük oğlu Abid ile evlendiğini biliyorsunuz. Bu da işimizi kolaylaştırdı. Kral Zogo'nun büyük bir kral olduğu söylenemez. Sadece 1 milyon insana hükmediyor. Ama genç, yakışıklı, son derece terbiyeliymiş. Üstelik de hiçbir kötü alışkanlığı yokmuş. Ayrıca çok iyi Türkçe biliyor, tahsilini İstanbul'da yapmış, ailemize de büyük saygısı var. Bazıları gerçek adı Ahmet Zoğoğlu olan Kral Zogo'nun sonradan görme olduğunu söylüyor. Soyluluğu çok köklü değil, hatta bir çeşit darbe ile taç giydiği söyleniyor. Ama hiç değilse 1913'te elde ettiği bağımsızlığından beri çeşitli gruplara bölünmüş olan bu küçük ülkede düzeni sağladı. Pek parlak zekası yok deniyor ama bence daha iyi. Onu daha çok etkinizin altına alırsınız. Ne dersiniz? Kraliçe olmak hoşunuza gider mi? Ne rol ama? Selma bütün gece yatağının içinde dönüp durdu. bir türlü uyuyamıyordu. Hollywood ışıkları birden sönmüş ve anlamsızlaşmıştı. Kraliçe olacaktı. Film kraliçesi değil. Yarın ilk işi Metro-Goldwyn-Mayer'ın yönetmenine kontrat imzalamak istemediğini, yapacak daha iyi işi olduğunu söyleyecekti. Nedenli şaşıracağını görür gibiydi. MGM aslanı gibi ağzı açık kalacak ve binlerce soru soracaktı. Tabii hiçbir şey söyleyemeyecekti. Ertesi haftalar Selma, Arnavutluk'tan söz eden tüm kitap ve dergilerin içine daldı. Sırrını bilen tek kişi olan Emel ile birlikte kentin bütün kitapçılarını ve kütüphanelerini dolaşmışlardı. Tüm öğleden sonralarını iç çamaşırlarıyla Emel'in büyük yatağına uzanarak okuyacak, tartışacak, yorumda bulunacaklardı. Keşfettikleri pembe bir dünya değildi. Küçük dağ ülkesi bir güzellikler ülkesiydi. Dürüst ve sert tabiatlı köylüleri geleneklerini sürdürüyorlardı. Vesalarına çok sadıktılar. Söz namustu onlar için. Büyük derebeyi aileleri arasındaki rekabetler arasında ezilen bu ülkenin sakin oluşu, Kral Zogo'nun kendisini rahatsız edenleri ortadan kaldırması sayesindeydi. Hükümdarın cömertliğine hayran kalanlar, aynı zamanda dostlarıyla ailesine hediyeler vermek için kendi kesesiyle devletin kasasını birbirine karıştırdığını söylüyorlardı. Selma tek kelimesine inanmıyordu. Güçlüler hakkında en berbat şeyler anlatılmaz mı? Kendi ailesi hakkında son yıllarda Türkiye'de söylenenlerden ne kötü yalanların uydurulabileceğini biliyordu. Hünkârın hazineyi ve kutsal emanetleri beraberinde götürdüğü söylenip yazılmamış mıydı? Buna karşılık ülkenin fakirliğini ve geriliğini belirten rakamları dikkatle kaydediyordu. Şimdiden yardım elini uzattığı kadınlarla çocukların gülümseyişlerini görür gibiydi. Görevinin kolay olmayacağını biliyordu. Adetleri, alışkanlıkları sarsıp değiştirmek gerekecekti. Ama savaşacaktı. Bütün bir halkın sevgisini şimdiden hissediyor, kendini güçlü sayıyordu. İçten bir sevgiyle arkadaşına sarılmıştı. "Beni unutmayacak, görmeye geleceksiniz değil mi?" Emel sevgiyle onu öptü. "Geleceğim, söz." Selma'nın mutluluğunu paylaşıyordu. Ama oradan buradan edinmeye çalıştıkları bilgilere rağmen geleceğin bu bilinmezliği onu korkutuyordu. Emel, Dürzi Dağları'nın bir kızı olarak dağlıları tanır, pek kolay insanlar olmadıklarını bilirdi. Selma ise bir şehir kızıydı. Deniz kenarındaki kentlerin tatlılığına, doğunun ağır ve uygarlaştırılmış davranışlarına alışıktı. Ona tamamıyla yabancı olan sertliğe tepkisi ne olurdu? Düşünceli düşünceli, kızıl bukleleri, yumuşak omuzları okşuyordu. Sultanın iyi bir seçim yapıp yapmadığını, bunun bir kardeşten çok sevdiği Selma'sını mutlu edip etmeyeceğini düşünüyordu. Ama bir şey söylemeyecekti. Selma'nın kaderinde kraliçe olmak varsa, varsın olsundu. Aradan 2 ay geçmişti. Arnavutluk'tan bir türlü haber gelmiyordu. İşi ilke olarak kabul ettiğini bildiren sultan daha ileriye gitmek istemiyordu. Tüm bu anlaşmalar hassas işlerdi. Zaman isterdi. Acele eder görünmek hiç de iyi sonuç vermeyebilirdi. Nihayet bir gün o denli beklenen mektup geldi. Kırmızı bal mumu ile kapatılmıştı, kraliyet armasını taşıyordu. Kralın özel kalem müdürü tarafından gönderiliyordu. Sultan kendisini İstanbul'da tanımıştı. Belli nezaket sözlerinden hal hatır sormadan sonra sadede geliyordu. Majesteleri krallığın kız kardeşlerinin Asel Mahap Şahzade, Amit Efendi ile evlenmesinden sonra Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'in Arnavutluk'la ilişkilerini kesmeye karar verdiğini herhalde biliyorsunuz. Kralımız anlayışla karşılayacağınız pek çok nedenden ötürü Türkiye ile ilişkilerini düzeltmek istiyor. Bir Osmanlı prensesi ile evlenmesi iki ülke arasındaki ilişkileri büsbütün tehlikeye sokacaktır. Majesteleri bu nedenle gönülden arzuladıkları bu tasarıdan büyük bir üzüntüyle vazgeçmek zorunda kalmışlardır. Bir hükümdarın kişisel arzularının devletin çıkarlarından sonra gelmesi gerektiğini takdir buyurursunuz. En derin... Sultan bembeyaz bir yüzle mektubu Selma'ya uzattı. Selma okudu, bir kahkaha attı, sonra mektubu usulca yırttı. Kül rengi ışıklı bulutlar küme küme sıralanmış batıya doğru kayıyordu. Tan vaktiydi. Yollarını şaşırmış kuşlar güneşin peşinde daireler çevirip duruyorlardı. Kendini insan ayağının altında kurtarmış olan toprak nefes alıyor ve derinliklerinden çıkan suları etrafa hoş bir koku yayıyordu. Odasının balkonuna yaslanmış olan Selma müezzini dinliyordu. Caminin yanı başındaki Saint Louis de Frances Kilisesi'nin çanları ezan sesine karışmaktaydı. Giyinmesi gerekiyordu. Bu gece Lübnan'ın en zengin Maruni ailelerinden Tabetler, yeni gelen yüksek komiser Comte Damien de Martel onuruna bir yemek veriyorlardı. Yüksek komiserin keskin bir zekaya sahip, deneyimli bir diplomat, aynı zamanda çok da cana yakın bir insan olduğu, Selefi tarafından askıya alınmış olan anayasayı tekrar uygulamaya koyacağı ve pek yakında başkanlık seçimlerinin yapılacağı söyleniyordu. Yemekte Beyrut Sosyetesi'nin siyaset ve iş çevrelerinin, ki ikisi de aynı kapıya çıkmaktaydı, kreması bulunacaktı. Emil Ede'ye, rakibi ve dostu Beşir El-Huri, ikisi de manda düşmanı ve başkan adayının kız kardeşi Yumma El-Huri'ye delicesine aşık Dürzi milletvekili Emir Fuat Aslan ile Sünni milletvekili Riyad El-Sol gibi çekici genç politika kurdu Kamil Şam'un da orada olacaktı. Bütün Yakın Doğu'da onun kadar yakışıklı bir adam bulunmadığı söylenirdi. Ve Nikolas Tabet'in kızıyla evlenince nice kadınları hüsrana uğratmıştı. Geceye renk katmak amacıyla kentin en güzel kadınları da davetliydi. Ioannes Boustros, Maid Farjalla, Dürzi aslından, kömür gözlü Necla Hamdan, şimdi Robert Sabah'ın eşi olan İspanya Kralı 13. Alfonso'nun eski dostu, kabına sığmaz Isabelita. Beyrut hoşa gitmek istemeye görsün. Cömertlikte üzerine yoktur. Bol bol en güzel mücevherlerini sunar, neşesiyle parlak ve çoğu kez keskin zekasıyla etrafında ani olduğu kadar sürekli veya aynı şey demek olan geçici, zira gerçek doğulular olarak Lübnanlılar sonsuzluğun anın içinde olduğunu bilirler. Bir dostluk ağı örerek gözdenin aklını başından alır. Bu gece Beyrut'un pırıltılı ağını etrafında öreceği Gözde yeni efendisiydi ve Selma bu ağın bir ipliği olarak davet edilmişti. 2 yıl önce olsa yararlanılmak için davet edilişine kızar, sadece kendisi için davet edilmeyi, sevilmeyi isterdi. Oysa şimdi eğleniyordu. Sadece kendisi. Artık bunun bugün ne anlama geldiğini bilmiyordu. Kırılan o kadar çok ayna vardı ki. İçinde Hollywood kraliçesini gördüğü pırıltıları rengarenk olan ayna. Tatlı ve ağırbaşlı genç Arnavutluk kraliçesini gösteren tahta çerçevesinin yaldızları dökülmüş olan ayna. Dünyayı fethetmeye kalkışmadan önce buklelerini düzelten küçük bir sultanı yansıtan Ortaköy sarayındaki aynalar. Selma sert bir hareketle saçlarını geriye itti. 22 yaşındaydı. Kendi gerçeğini bulmak için iç çeken Osmanlı Sultanı ardındaki Selma'yı bulup ortaya çıkardığını sandığında, bu Selma'nın ardında nelerin olduğunu kendi kendine soran genç kız değildi artık. Rus bebekleri gibi bir şeydi bu. Açıp kaldırdıkça içinden bir başkası, sonra yine bir başkasının çıktığı bebekler. Sadece dış kalıpları vardı. Asıl bebeğe hiçbir vakit ulaşılmazdı. Ama acaba asıl bebek var mıydı? Seçip seçip kendine yakıştırdığı rollerin dışında bir başka gerçek Selma olduğunu kim söyleyebilirdi? Herhalde bunun cevabını kendisi verecek değildi. Bu anlamsız arayışı sürdürmeyi de artık istemiyordu. Gençti, Beyrut'un en aranan kişilerinden biriydi. Artık daha fazla düşünmek istemiyordu. Zaten Nervin Hanım fazla düşünmek kırışık yapar dememiş miydi? Eğlenmek istiyordu. İşte o kadar. Aman Allah'ım! ''Daha hazır değil misiniz?'' Emel Paris'in büyük terzilerinden Lucien Lelong'un yarattığı bedene oturan son moda elbisesi içinde çok güzeldi. ''Kapıya vurdum, cevap alamayınca girdim. Ne oluyor? Hasta mısınız? 9:30'da Talbetler'de olmamız gerekiyor. Yüksek komiser gelmeden önce. Herhalde hazır ola geçeceğiz. Hayır Emel, hasta değilim. Sadece bu gece geç kalmak istiyorum.'' genç kızın ayıplayan bakışlarını görünce büsbütün parladı. Bu benim için fedakarlık. Bütün o insanlar birbirlerine anlatacak laf bulamazken onlara dedikodu konusu olacağım. Fena mı? Yoksa beni bir daha davet etmezler mi? Bakışlarında öyle bir kibir, sesinde öyle bir meydan okuma vardı ki Emay cevap vermemeyi tercih etti. Bu küstah kisve altında arkadaşını tanıyabilmesi zordu. O hassas ince Selma, Arnavutluk işi ve Hollywood fırsatı suya düşünce kas katı kesilmişti. Bu olağanüstü fırsatlardan üzüntüsünü saklamak için alayla söz ediyordu. Hayal kurmuş olmanın ve kurduğu hayallere Emel'i ortak etmenin hıncını çıkarmak istermiş gibi. Artık kimse onu aptal yerine koyamayacaktı. Her şeyin, aşkın, paranın, başarının kolay olması yüzünden bıkkınlığın ve bezginliğin hakim olduğu bu çevrede ayrı bir ünü vardı. Etrafını saran erkeklerin merakla kolladıkları şey Selma'nın kalbini kimin çalacağıydı. Soğukluğu ile nam salmıştı. Kimse onu öpmek, hatta elini tutmakla böbürlenemezdi. Aslında bundan hoşlanıyorlardı. İlgisizliğin daha fazla beğendirme taktiği olduğunu biliyorlardı. Bunun sonucu elde edilecek zafer de o denli büyük olacaktı. Emel arkadaşına baktıkça içinden hepsi de yanılıyor diye düşünüyordu. Gerçekten ilgisiz. Eğlendiği zaman bile sanki bir görev yapıyor. Kapıya vuran Hayri ile Marvan'dı. Selma için için gülerek Hayri'nin iki dirhem bir çekirdek oluşuna baktı. Krem rengi şantuk smokin ceketinin yakasına kırmızı bir karanfil takmıştı. Emel'i etkilemek istiyordu. Birkaç gün önce kız kardeşine ''Aşık oldum, ne dersiniz, sultan olmak hoşuna gider mi?'' diye sormuştu. Selma'nın umurunda bile değil demesini de kız kardeşinin kötülüğüne yormuştu. Onun için de Emel'e kur yapmaya kararlıydı. Bir haftadan beri Mar İlyas sokağına kırmızı güller gönderip duruyordu. Bu gece bir teşekkür gülücüğü beklemekteydi. Bundan yararlanarak genç kızın bütün dansları kendisiyle etmesini isteyecekti. Ama Emel gülümsemedi. Hayri bunu utangaçlığına verdi. Üstelik daha sonra Marvan koluna girip kız kardeşinin güllerden nefret ettiğini, kokusunun baş ağrısı verdiğini söyleyince bunu aşırı bir nezaket olarak yorumlayacak ve daha da içlenecekti. İlgi çekmek için geç kalan Selma'ya içerliyordu. ''Siz önden gidin, Zeynel beni arabayla götürür.'' Marvan tereddüt etti. Selma'nın gözlerindeki pırıltı, hele de yeni edindiği kısık gülüş hiç hoşuna gitmiyordu. Bu gece onunla konuşmak istiyordu ama belki önceden bir elçi göndermesi daha iyi olacaktı. Cebinden küçük bir paket çıkardı. ''Size Feridüddin Attar'ın bir kitabını getirdim. Dürzilerin en büyük mistik ozanıdır. Şayet gelmeyecek olursanız size arkadaşlık eder.'' Yeryüzünün tüm kuşları çoktandır kayıp olan kralları Zümrüt-ü Anka'yı aramaya koyulmuşlardı. Çok yaşlı bir kuşun dışında kimse nerede olduğunu bilmiyordu. O da onu tek başına bulamıyordu. Çünkü yollar tuzak doluydu. Onun için hep birlikte gitmeleri gerekiyordu. Zümrüt-ü Anka Kaf Dağı'nın ardındaydı. Oraya varmak için ateş çemberlerinden geçmek, azgın suları aşmak, vahşi canavarlarla boğuşmak gerekiyordu. Binlercesi yola çıkmış, ama yıllarca süren yolculuk boyunca çoğu ölmüştü. Sadece en akıllılarından 30'u nice zorluklardan sonra Kaf Dağı'nda Zümrüt-ü Anka'nın sarayına ulaşmıştı. Orada kamaşan gözleriyle binlerce güneş, binlerce ay ve yıldız keşfetmişlerdi. Her bir yıldızın ışığında kendilerini ve Zümrüt-ü Anka'yı görmüşlerdi. Kendileri mi yoksa Zümrüt-ü Anka mı olduklarını kestiremiyorlardı. Ta ki kendilerinin Zümrüt-ü Anka, Zümrüt-ü Anka'nın da kendileri olduğunu anlayana kadar ve ta uzaklara aramaya gittikleri kralın, ilahın kendileri olduğunu. Selma kitabı düşürdü. İstanbul'da bir tekkede küçük bir kız yaşlı bir şeyhin avucunu öpüyordu. Birden gözleri ışıkla kör olmuştu. Gözlerini açacak olsa ışıkta kaybolacağını biliyor, bunu istemiyordu. Korkuyordu. Gözlerini kapamış ve her şey yerli yerine oturmuştu. Selma her zaman bu parıltının özlemini çeker ve korkmuş olduğu için utanç duyardı. Bu utancı onun içinde besleyip büyüttüğü bir gurur kaynağıydı aynı zamanda. Çünkü utanç duymak, ruh üstünlüğünün, kendi kendini aşmanın bir kanıtıydı. Nicedir birliğin arayışı içindeydi. Ama hep eşikte kala kalmıştı. Elini verip kolunu kaptırmaktan korkuyordu. Mutlağa arayışta sınır olmadığını, tıpkı zümrüdü anka kuşlarının ışığa varamadan ölmeleri gibi içinde kaybolma tehlikesi bulunduğunu biliyordu.